Ayrım 4, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 39. İkinci kısım. Asansöre bakılmadı, bir kat aşağı merdivenden indik. Uğur aralık kapıyı itti, bizi buyur etti, amca beye yol verildi. Bu kat üsttekine benzemiyordu. Büyük çift kanat giriş kapısının ötesinde bir de servis kapısı vardı. Doğrudan doğruya salona değil, küçük bir sofaya giriliyordu. Bir koridor uzanıp gidiyor, koridorun başındaki ilk geniş bir kapıdan büyük bir salona giriliyordu. Gülseren'in babası Bay Hamdi Koryürek bizi salonun ortasında karşıladı, kardeşine de çıkıştı. "Ya hep buyur edilmek istersin, yemek vakti gelince iniversene aşağıya."
"Bilirsin ağabey, ben yalnızlıktan hoşlanan bir adamım, çoluk çocuk kafam şişiyor bazı."
Babasından önce Gülseren atıldı.
"E vallahi pes amca, biz büyüdük artık, çocuk değiliz."
"Büyük çocuk oldunuz şimdi, derdinizden kurtulamıyorum."
Söze Uğur karıştı. ''Benden şikayetçi değilsiniz elbette. Size bir çocuk gibi Gülseren asılır.'' Babası sözünü kesti.
''Boş laf bunlar Uğur. Amcanınkisi bahane.''
Sonra bana döndü. ''Hoş geldiniz Emre Bey oğlum.'' dedi. Şaştım kaldım. Şirketteki o asık suratlı, kimseyi görmüyormuş gibi bakan Bay Hamdi Koryürek böylesine kibar, nazik olsun. Herhalde bu evindeki haline, dostlarına karşı tutumuna rastlamadığım için şaşırmıştım. Bu sırada salonun kapısında görünen karısına beni tanıttı.
"Ahter, bak Emre Bey, şirketimizin memurlarından ama asıl bizim Uğur'un, Gülseren'in arkadaşı. Hep sözünü duyarız evde."
"Oo, gerçekten söyledikleri denli yakışıklı. Bizim Uğur gibi yakışıklı bir delikanlıymış, sporcu bir görünüşü var. Memnun oldum oğlum tanıştığımıza."
Uzattığı elini öptüm, pek sevindi. Sitem edercesine koçasına bakarak sözünü sürdürdü.
"Bizim Hamdi kulüpten hiç hoşlanmaz, Alaturka'dır, beni de bırakmaz. Bu yüzden bugüne dek karşılaşamadık. Ama Uğur'da da Gülseren'de de suç var. Niye bir günden bir güne sizi bir çay içmeye çağırmazlar?"
Ahter Hanım kocası için Alaturka demekte çok haklıydı. Hidayet Bey kardeşinin tersine dümdüz, iş gereği her gün gördüğüm bir tüccar tipiydi. Kardeşinden daha uzun boylu, daha geniş omuzluydu. Yaşına göre kardeşi gibi dinç görünüyordu. Saçları iyice beyazlaşmıştı. Gözünde gözlük vardı. Ahter Hanım da 30-35 yıl sonraki Gülseren'i görür gibi oldum. Yalnız yüz çizgileri uzamış belirmişti. Gözleri kızı gibi renkli, parlak değildi ama ne de olsa mihrap yerinde duruyordu. Ne var ki bir arada bulunduğumuz uzun sürece çaktırmadan beni süzmesi, incelemesi canımı sıktı. Ara sıra da gözleri Gülseren'e kayıyordu. Bizi bir arada görmeye mi alıştırıyordu kendisini? Yakışıyorlar mı birbirine diye mi bakıyordu? Yoksa oğluna kız bakan eski zaman hanımları gibi mi bana bakıyordu? Hani kızına koca seçiyordu tersine. Bu ilgiye boş vermeye, rahat davranmaya karar verdim. Sofraya hizmet eden yaşlı kadın, yandaki mutfak penceresinden yemek veren aşçı ve başkaca hizmetçiler de beni göz hapsine almışlardı. Zihnim yine karıştı. Birbirinden bir geniş geçitle ayrılan yemek ve oturma salonunun bu sıkıntıyla son derece süslü, ağır eşyasına bile şöyle bakamadım. Yemekte değişik konuşmalarla Ahter Hanım beni görmekten duyduğu heyecanını epeyce yatıştırmış olacak ki aklına geldi. Babamın, annemin hatırını sordu. Hamdi Bey sofranın başında, Ahter Hanım onun karşısında oturuyordu. Uzunlamasına masanın iki ucundaydılar. Hanım bir yakasına, soluna kızına, sağına beni almıştı. Benim yanımda Uğur, Gülseren'in yanında amcası vardı. Hamdi Bey söz etmiş olmak için galiba sordu.
Albay, emekli olduktan sonra nasıl vaktini, günlerini geçiriyor?
Kendince savaş anılarını yazıyor, karşılığını verdim. Bu iş günde bir iki saatini alıyor. Sonra birkaç saatte kahveye gider, emekli dostlarıyla buluşur, tavla oynar, gazeteleri okur, geceleri yatana dek de kitap karıştırır okur. Mesleği gereği tarihe pek meraklıdır.
İmrendim doğrusu diye Hamdi Bey içini çekti, çatalı elinden bıraktı. Bize böyle rahat günler haram, emekli olabilmek ne güzel. Tasasız, dertsiz, insan başını dinler.
Şaka yollu sevdiğim bir halini anlattım babamın. Bunun da bazı üzüntüleri var.
Ne olabilir ki?
Eniştemin günün birinde albaylığa terfi etmesi. Herkes kahkahayı bastı. Uğur damadı general olunca Nazif Bey amcayı görmek isterdim dedi. Hidayet Bey sordu. Nerede lan şu sıra? Ankara'da genelkurmayda görevli Sabri enişte. Ahter Hanım sordu, sorguya çekiliyorduk. Ablanızdan başka kardeşiniz var mı?
Yıldız ablam benden 5 yaş büyüktür. Arada pek küçükken bir kardeşimizi yitirmişiz.
Hidayet Bey başka bir söz etti babam için. Emekliliğe alışmak gerçekten zordur ha.
Doğru karşılığını verdim. Aslına bakarsanız Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra babamı emekliye ayıracaklarmış. Ne var ki orduda kendisini sevdiklerinden, görevlerinden, komutanları memnun kaldığından, sağ elinin değil ki sol elinin 3 parmağı eksik, askerliğe devamına bir engel yok demişler. Biraz önce yukarıda da söylemiştim.
Sol elinin 3 parmağı mı diye telaşlandı Ahter Hanım.
Evet dedi, yıllardır alıştı. Savaşta sol elinin baş ve işaret parmağı kalmış. 3'ünü bir süngü kesmiş almış.
Tanrı bilir o sıralar gencecik bir teğmendi.
Elbette diye karısına Hamdi Bey ciddi ciddi karşılık verdi.
General olmaya olacaktı ya, bu kez de yine şansı yardım etmedi. Bir böbreğinden önemli bir ameliyat geçirdi. Onu istemeye istemeye emekli ettiler. Daha doğrusu bu istemeye istemeye sözü kendisinindir. İstemeye istemeye emekli oldu.
Daha konuşacaktım ya, kendimi tuttum. Viskiden sonra şarap da yemekte başıma mı vurdu ne? Çok konuşmaya başlamıştım. Bay Hamdi Koryürek de karısı da anlattıklarımdan memnun görünüyordu. Anlıyordum ki kızlarının ailesi konusunda soruşturma yapıyorlardı. Hele kızlarının gelecekteki kayınpederi için söylediklerim kendilerini sevindirmişti. Öyle ya, damatları bugüne bugün savaş görmüş emekli bir albayın oğlu olacaktı.
Söze karıştı Hidayet Bey.
Doğrusu Albay Nazif Beyefendi'nin anılarını okumak isterdim dedi. Halinde ağırbaşlılık bir ciddiyet vardı.
Ben de okumak isterdim ama babam 1000 dereden su getirdi, daha bitirmedim dedi. Sonra eski harflerle yazıyorum, nasıl okuyacaksın, bilmezsin bu harfleri dedi.
Hele eski yazıyı bilen bir dilekçe yazıcısı bulalım da şu anıları bitince bir temiz ettirelim dedi.
Sonra da canım zaten bunları bastırmaya, kitap yapmaya niyetim yok dedi.
Sözün kısası anladığıma göre kimseye okumaya okutmaya niyeti yok galiba.
Ne demek efendim, olur mu hiç? Savaş anıları saklanır mı? Elbette basılmalı diye Hidayet Bey telaşlandı. Bankalar hep kültür görevi diye kitaplar basıyor. Hangisine bir telefon etsem hemen olur bu iş.
Bir söyleyeyim kendisine, memnun olur.
Söyle, söyle ya. Biliyorsun şirketimizde birçok eski, yaşlı memurumuz var. Alır okur anıları, genç daktilo bir bayanı da makineye oturtur yazarlar. Kurtuluş Savaşımız için ne denli çok anı kitabı ortaya çıkarsa o denli iyidir. Yazılacak tarihlere, yazacak tarihçilere yararı dokunur. Tarih için zaten en iyi belge görenlerin, izleyenlerin, yapanların söyledikleri, yazdıklarıdır.
Hepimiz dönmüş, eğilmiş Bay Hidayet Koryüreği dinliyorduk. O sözünü bitirince hizmetçiye döndü.
Bana şu tatlıdan biraz daha getir buyruğunu verdi.
Gülseren bana sordu. Biraz daha tatlıdan alır mısın Emre?
İstemedim, teşekkür ettim. Sofradan kalkıp salona geçtik.
Gülseren yanıma oturmak istiyordu ama bir türlü cesaret edemiyordu.
Bana mı öfkeliydi, babasından anasından mı çekiniyordu bilmem. Ne de olsa bana öfkeliydi. Onunla bugün gerektiği gibi ilgilenmiyordum. Gönlü olsun diye ben gittim onun yanına oturdum. Bir sevindi, bir sevindi.
Ahter Hanım bu halimizi kaçırmadı, memnun memnun gülümsedi. Kahvelerimiz gelirken Uğur kirişi kırdı.
Kusura bakmazsın değil mi Emre, ben biraz çıkıyorum, bir sözüm var.
Kapıya yöneldi, amcası arkasından seslendi.
Senin yerinde olsam bir hafta hiç olmasa erken yatar kalkarım. Kendime çok iyi bakarım.
Uğur döndü. Nedenmiş o?
Önümüzdeki pazara Emre'yle finali oynayacaksın.
Uğur güldü. Haftaya pazara tam 7 gün var amca.
Seni bir türlü gerçek sporcu yapamadım.
Menajerliğimden vazgeç amcacığım. Çekti kapıyı, çıktı gitti. Babası basbayağı öfkelendi.
Bak şu şımarığa, bana döndü. Şu keratanın maçta pestilini çıkar Emre Bey oğlum. Hani şöyle değil bir set, bir tek oyun almasın.
Gülseren babasını yumuşatmak için olacak. Canım babacığım, koskoca maç içinde bir oyunda almasın mı diye söylendi.
Ben söze karıştım.
Uğur'u teniste sizler küçümseyebilirsiniz ama ben küçümseyemem. Bir boş yakamı yakaladı mı vaktiyle olduğu gibi beni yeniverir. Oyun bu belli olmaz ki. Sonra bugün Türkiye'de tenis oynar diye 5 kişiyi saysak biri Uğur'dur.
İyi ama diye söylendi babası. Şu sıra hiçbir işi ciddiye almıyor, oyunu bile.
Annesi söze karıştı.
Çocuğun üstüne pek varmayın. Bir sıkıntısı var bugünlerde. Anlayacağız elbette ne olduğunu.
Gülseren sözü değiştirdi, bana takıldı.
Şu Türkiye'deki 5 büyük tenisçinin birincisi sen sayılıyorsun herhalde.
İzin verirsen olmaya niyetliyim bu yıl.
Yok mu bir babayiğit şu Emre'yi yenecek ortalıkta diye bağırdı Gülseren, yarı şaka yarı ciddi. Hamdi Bey ilk defa şöyle içinden gelen bir kahkaha attı.
Alt yakası oyun kızım, yensen ne olur, yenesen ne olur? Kardeşi Hidayet'le hemen ayağa kalktı. Ağabeyim haklı dedi, sonra sözü değiştirdi. Oyun dedik de aklıma geldi. Şöyle bir briç çevirsek nasıl olur?
Ahter Hanım pek beğendi bu fikri. Aman ne iyi olur diye kalktı. Salonun bir köşesinden küçük, üstü yeşil çuha kaplı hafif bir masayı Gülseren'in yardımıyla ortaya getirdi.
Hamdi Bey dördüncü kim olacak diye sordu.
Gülseren biraz da canı sıkkın, elbette Emre karşılığını verdi.
Babası Emre Bey de benim gibi zoraki bir oyuncu görünüyor diye söylendi.
Gülseren kasıla kasıla karşılık verdi. İyi bildiniz babacığım, Emre pek oyun sevmez.
Çok kötü oynarım, sizi sıkmayayım. Hidayet Bey güldü. Ne de olsa Gülseren'den iyisindir. Hele bu gece onun aklı pek karışık.
Gülseren hiçbir şey demeden plak dolabına yürüdü. Ortalığa hafif bir müzik yayıldı plaktan. Eline bir kitap alıp divana şöyle bir yayıldı. Kor Yürek ailesi iyice ilgimi çekiyordu. Merakla onları inceliyordum. Gerçi hepsini bilmiyor değildim. Ne var ki yıllardır böylesine yakından görmemiştim. Onların birbirleriyle ilişkileri, konuşmaları bende hayret uyandırıyordu. Örnekse ben kafamı kesseler babamla annemle böyle sendi bendi konuşamazdım. Babamın yanında değil içki, cigara bile içemezdim. Bu demek değildi ki babam benim cigara ya da ara sıra birkaç kadeh içtiğimi bilmiyor. Biz Türklerde eski bir saygı geleneğidir bu. Sonra babamla her türlü tartışmayı, annemle her çeşit dertleşmeyi yapabilirdim. Ama konuşmalarımızda her zaman bir ölçü olurdu. Birbirimizle şakalaşmamız bile ölçülüydü. Kor Yürek ailesinde bu ölçünün sınırı biraz daha geniş gibiydi. Bay Hamdi Kor Yürek elinde kağıtları hazırlarken kardeşine sordu.
Akşam haberlerini dinledin mi?
Hayır, çocuklarla konuşuyorduk. Haberleri dinlemek aklımıza gelmedi.
Öyleyse Menderes'in mecliste verdiği nutku yarın gazetelerde okursun.
Aman abi, şu adamın deli saçmalarını nasıl nutukluyorsun?
Adam Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden konuşuyor yahu.
Konuşsun.
Ateş müskürüyordu.
Cürmü kadar yer yakar.
Ne diyorsun sen Hidayet? Bu gidiş gidiş değil, ayağına dolanacak.
Canım bize ne ağabeyciğim?
Memleket ikiye bölündü, ordu homurdanmaya başlamış.
Bir parti gider, bir başkası, örnekse paşamız gelir bu sefer.
Aa, sana söylemeyi unuttum. Bugün Ankara'dan o bildiğim bankanın genel müdürü yine telefon etti. Birkaç güne dek İzmir'e geliyormuş. Bütün tüccarlar, şirketler partiye yardım ediyorlarmış. Hani etmek zorundaymışız.
Çaresiz bu haracı vereceğiz ağabey.
Müdür bey 200 binlerden filan söz etti.
Eder, ederler. Sen bana bırak bu işi.
Zaten biraderle görüşelim bu işi dedim.
Bay Hidayet Kor Yürek kağıtla ıtırken bana döndü.
Sen hiç otobüs şoförünün ya da tren makinistinin otobüsü, treni kaçırdığını duydun mu Emre?
Demek istediğini anladım. Korkarım patron yolcuları bekleten şoförü kovacak. Bu sözlerime hiç umut etmediğim biri karşılık verdi.
Ortalıkta Adnan Bey'i kovabilecek bir patron göremiyorum.
Ahter Hanım'ın bu sözlerine kocası güldü.
Ah benim iktidarcı hanımım, seçimleri öne almasaydı görürdün, ihtiyar kurt pusuda bekliyor.
Senin o sevimli ihtiyar kurdun 46'dan beri bir tek seçim alamadı, alamaz da.
Hiç belli olmaz.
Bay Hidayet sıkıldı, boşuna kendinizi yoruyorsunuz, briç masasından mı Türkiye'yi yöneteceğiz?
Hamdi Bey söylendi, öyle ya biz oyunumuza bakalım.
Gülseren'in annesi benden de kötü oynuyordu, kocası durmadan söyleniyordu.
İyi ki bizim hanım şirketteki işimize karışamıyor. Yoksa çoktan iflas bayrağını çekerdik.
Eşlik ettiğim Bay Hidayet kazandıkça keyifleniyordu. Aferin Emre diyordu. Biraz gayret edersen briçi de tenis gibi ustaca oynayacaksın. Seni kulüpte oynarken hiç görmedim.
Babam evin dışında tenisten başkaca bir oyun oynamama izin vermez. Evde kendisiyle ara sıra tavla atarız.
Bu sözüme nedense hepsi birden şaştı. Bilgi vermek zorunda kaldım.
Elbette yasak ettim oynama demedi bir günden bir güne. Ne var ki oynarsam onu üzeceğimi bilirim. Oyunların spor eğlence sınırını geçmesini hiçbir zaman istemez.
Emekli olduktan sonra ona kahvede tavla oynamaya başlatabilmek için arkadaşları bir aydı sıkıntı çektiler. Önce birbirlerinin yüzüne baktılar, sonra Ahter Hanım başka bir söz etti Sanzatu derken. Doğrusu babanızı annenizi görmeden pek sevdim Emre Bey. Bir gün yemeğe çağırsam gelirler değil mi? Davet edelim bir gün yemeğe Hamdi, Emreleri.
Aa, elbette Sayın Albay'la tanışmak, görüşmek bizim için çok sevinçli bir iş olur. Hele sen şöyle yemekleri, içkileri hazırladım de bakalım. Kendilerini davet ederiz.
Gözüm Gülseren'e ilişti. Babası bu sözleri ederken sevinçle uzandığı yerden doğrulmuş, ışıl ışıl gözleri bana bakıyordu. Sonra heyecanını belli etmemek için yeniden kitabını okur görünmeye çalıştı. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Kor Yürek ailesi beni damatlığa kabul eder görünüyordu. Kağıtları açıp Gülseren'in yanına gittim. Günün birinde ya da yakın gelecekte gazetelerde şöyle bir haber çıkabilirdi. Şehrimizin tanınmış iş adamlarından Bay Hamdi Kor Yüreğin kızı Gülseren'le Kurtuluş Savaşı gazilerimizden Sayın Emekli Albay Nazif Tınaz Tepe'nin oğlu Türkiye tenis şampiyonu Emre'nin nikah törenleri. Sonra Ahter Hanım dost toplantılarında, beş çaylarında diyecekti ki, ''Efendim, zengin damatların burunları bir karış havada olur, kızımıza yapmadığını koymaz. Buysa kıymetini bilir, birbirlerine daha yakın olurlar. Ne de olsa damadımız memlekete bunca büyük hizmetler etmiş, şanlı bir emekli albayın oğlu. Hem efendim, çocuklar okul çağından beri birbirlerini seviyorlardı. Damat oğlumuz gibi gözümüzün önünde büyüdü, öğrenimini yaptı. Yüksek öğrenimi var, şirkette büyük ödevi var.'' Sonra da kardeş hani damadım diye söylemiyorum. Oğlum Uğur'la birlikte ikisini de teniste Türkiye'de yenecek baba yiğit daha çıkmadı. Daha neler neler. Öyle sanıyorum ki yıllardan beri Gülseren'in sevgisine karşı direnmemin nedeni bir de aklıma geliveren bu çeşit sözler oluyordu. Ne var ki bu sözler benim kuruntum da olabilirdi. Öyle dalmışım ki oyundaki dikkatim dağılır gibi oldu. Kendimi zorlamaya başladım dikkatimi toplamak için. Uzun bir süre oynadık. Nasıl oldu bilmem. Sonunda Hamdi Bey'le hanımı, Hidayet Bey'le bana 70 puan borçlu çıktılar. Önüme 35 lirayı koydu baba Kor Yürek. Bu çeşit bir işten bile para kazanmaya alışık olmadığımdan şaşırmıştı.
Canım oynadık işte, bu parayı almam gerekli mi? Bay Hidayet telaşla bana çıkıştı. Ne demek? Niçin kazancımızı almayacakmışız? Sonra oyunun kazanmamızın keyfi bozulur. Sen 35 lira yitirmiş olsaydın vermeyecek miydin?
Bu son sözde haklıydı Hidayet Bey. Parayı alıp cebime attım. Bridge'in de sayılarının parayla hesaplanabileceğini pek aklıma getirmemiştim. Hidayet Kor Yüreğe galiba ilk kez bir oyunda para kazanıyorum. Bu da sayenizde oldu. İyi bridge oynuyorsunuz dedim.
Yok, karşılığını verdi. Benim iyi olduğumdan değil, yengemin acemiliğinden.
Belli ki yengesini kızdırmak istiyordu. Öyle de oldu. Ahter Hanım, bize hiç de iyi kağıt gelmedi. Karma karışık geldi kağıtlar.
Aman sık sık bu partileri tekrarlayalım. Nasıl olsa bir dördüncü bulduk. Emre var. Yengemin bol bol parasını alırız Emre.
Beni bridge poker parasıyla batıramazsınız. Kocası güldü de güldü. Sonra Gülseren'e seslendi.
Kızım, ben bir maden sodası isterim. Bak bakalım başkaca bir şey isteyen var mı? Sesleniver, içeriye getirsinler.
Bay Hidayet de soda istedi Gülseren ile, benim de bir meyve suyu içmemi öneriyordu. Biraz daha oturduktan sonra izin istedim Ahter Hanım. Daha erken diyecek oldu. Yarın sabah ödev var. Akşama da kortlar kurursa biraz tenis çalışması karşılığını verdim. Hamdi Bey boş bulundu. Ne ödevi diye sordu. Gülseren göğsüne gere gere karşılık verdi.
Tuhafsın babacığım. Emre'nin şirketinizde memur olduğunu unutuyorsun.
Bazı ben kendim bile artık işe gideceğimi unutuyorum.
Albay Nazif Bey gibi emekli olmam gerek. İşi Uğur'a bırakacağım ama daha kendisini böylesine büyük bir işe hazır göremiyorum. Öğrenmek için küçük bir gayret göstermiyor. Bay Hidayet Kor Yürek ağabeyini teselli etti.
Üzülme ağabey, her şey düzelir. Yakında Uğur da aklını başına toplar. Bak, Emre arkadaşı çok düşünceli bir delikanlı, onu yola getirir yavaş yavaş.
Bu konuşmalarda da bir anlamlar sezdim ama susmayı yeğledim. Hidayet Bey sözü bırakmıyordu, kardeşine sordu.
Ben de şirketimizin patronlarından mıyım?
Soru mu bu senin de sorduğun?
Emre'ye yarın için izin veriyorum. Öğleye dek güzel bir uyku çeker, öğleden sonra da kulübe tenise gider.
Doğrusu kayınbiraderim çok ince düşünür, iyi bir patrondur. Bu izin sözünü beğendim Hidayet.
Gülseren ciddi ciddi konuştu.
Amcam Emre'yi kayırmakla şirkette dedikodu çıksın istiyor. Bizi zor duruma düşürecek.
Allah Allah, bu lafı da nereden çıkardın diye amcası kızdı.
Bu son sözleri ben duymazlıktan geldim. Hepsine iyi geceler dileyerek kapıya yöneldim. Gülseren koluma yapışmış benimle geliyordu. Seni arabamla eve bırakayım dedi.
Olmaz karşılığını verdim.
Neden olmasın?
Sonra benim dönüp seni eve bırakmam gerekir gece vakti.
Bu sözlerime arkadan salondakiler gülüştüler. Gülseren utanır gibi oldu. Ahter Hanım'ın ayol pek zeki, esprili bir delikanlı dediğini duydum arkamdan. Dış kapıdan da Gülseren benimle birlikte çıktı. Sahanlığın ışıklarını yaktı, asansörün düğmesine bastı. Durduk, bekledik, yüzüne baktım. Mutluluk içindeydi. Bana sevinçli, içi pırıl pırıl gözleriyle bakıyordu. Nedense bu hali bana dokundu. Eğilip yanaklarından öptüm. Yarın akşam kulüpte diyerek asansöre girdim. Dudakları titriyordu. Bir şeyler söylemek istedi, söyleyemedi. Kordon boyuna çıktığımda yüzüme tatlı bir serinlik çarptı. Yağmur durmuş, körfezin üzerinde yer yer bulutlar uçuşuyordu. Rüzgar imbata dönmüştü. Yarın akşama dek bu rüzgar kortları kurutur mu ola diye düşündüm. Hep bu geceden başka şeyler düşünmek istiyordum. Bu gece aklımı iyice karıştırmıştı. Saatime baktım, bir lambanın ışığında 11:05 geçiyordu. Ağır ağır yürüyüp Mustafa Bey Caddesi'ne saptım. Caddenin başındaki meydanda lambaların ışığında Doktor Mustafa Bey'in büstü sakalını göğsüne doğru çekmiş öylece bana bakıyordu. İzmir'e büyük yararlılığı dokunan bu ünlü doktorun önünden her geçişimde büstüne sevgiyle bakarım. İçimde bir kararsızlık, bir tedirginlik vardı. Yürümek geliyordu içimden. Sanki yürürsem bütün içimdeki karanlık sorunları halledebilecektim. Döndüm Talat Paşa bulvarına doğru, Alsancak garına değin hızlı hızlı yürüdüm. Yine döndüm gerisin geriye, Kültür Park'ın Lozan kapısına vardım. Ortalıkta kimsecikler yokmuş gibime geldi. Parka Lozan kapısından girdim, 26 Ağustos kapısından çıktım, evin yolunu tuttum. 4. ayrımın sonu. Sayfa 51.